Hayırlı akşamlar değerli dinleyenlerimiz. Erkam Radyo'da Sesli Dergi'ye hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bu akşam programımızda Altınoluk Dergisi'nin Ağustos 2025 sayısından yazılar paylaşacağız. Değerli dinleyenlerimiz, ilk olarak bir mülakatı size aktarmaya gayret edeceğiz. Muhterem Mustafa Dayhan Bey ile yapılan mülakatın ilk bölümünü İhlas ve Teslimiyet Kapıları Açan Bir Sırdır başlıklı mülakatı sizinle paylaşıyoruz. Efendim, sohbetimize başlamadan önce okuyucularımızın sizleri tanıması için bizlere hayat hikayenizi anlatabilir misiniz? Euzubillahimineşşeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Efendim, ben Deniz, 9 Mayıs 1944'te İzmir'de dünyaya gelmişim. O zaman Türk mahalleleri İzmir'in yukarısında iki çeşmeli kısmındaydı. Burada doğmuşum. Abim merhum Hasan Dayhan, bendeniz ve kız kardeşim olmak üzere üç kardeştik. 1950'li yıllarda çocukluk devrimizde her ne kadar Demokrat Parti hükümete gelmişse de henüz iktidar olamadığından yasaklar devam ediyordu. Ben o zaman 4-5 yaşlarındaydım. Kur'an-ı Kerim'i biraz özürlü olan bir hoca hanımdan öğrendim. Rahmetli annemle de evde Kur'an-ı Kerim çalışır, beraber talimler yapardık. Annem akşam namazı sonrası Haşr suresinin son 3 ayetini, yatsı namazı sonrası da Bakara suresinin son 2 ayetini kendine has makamıyla sesli olarak okurdu. Ben de bu şekilde ezberlemiştim. Bazen de coşar, ilahiler söylerdi. Evimizde misafir eksik olmazdı. Onların bir kısmı yatıya kalırlardı. Bazen kapıyı kapatırlar, içeride zikre otururlardı. Annem de kapının dışında o zikre iştirak ederdi. Bunların yanında ben Kur'an okumasını esas bu hoca hanımda öğrendim. Hoca hanımın oturduğu ev yukarı mahalledeydi. Annem bana derdi ki, ''Oğlum, hoca hanımın kapısını çalmadan önce arkana bir dön bak. Eğer seni takip eden varsa kapıyı çalmadan, geldiğin yoldan değil üst mahalleden eve geri dön.'' derdi. Bu şekilde Kur'an-ı Kerim'i öğrendim. Daha sonra İki Çeşmelik Camii'nde Kur'an-ı Kerim kursu açıldı. Burada devam ettim. Bir gün yine böyle camide okurken, herkesin önünde elifba, fakirin önünde Kur'an-ı Kerim olduğu halde karakoldan polisler geldi. İki Çeşmelik polis karakolu yakınımızdaydı. Ne kadar talebe varsa hepsini karakola götürdüler. Ama burası kendi mahallem olduğu için ben kaçtım. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim'i böyle şartlar altında öğrendik. 1953'e kadar biz İki Çeşmelik muhitinde kaldık. 1953'ten sonra Alsancak'a geldik. Alsancak'ta orta 1 ve orta 2. sınıflarını okudum. Ama o günkü öğretmenlerin içerisinde böyle hakikaten çok ters insanlar vardı. Mesela namaz kılanları gerici, yobaz olarak yaftalarlardı. Öğretmenlerin bu tavrı soğuttu. Ben orta 2. sınıftan sonra ayrıldım. Ayrıldıktan sonra da babam marangoz olduğu için beni hırdavat işine verdi. Hırdavat işini öğrendim. Sonra da babam hırdavat dükkanı açtı. 1961-62 yıllarında bu dükkanda çalışmaya başladık. Babanız merhum Ahmet Dayhan amca Sami Efendimizin İzmir vekillerindendi. Bize kendisinden bahsedebilir misiniz? Merhum babam Ahmet Dayhan 1912 senesinde Konya'da doğmuş. 1930'lu yıllarda İzmir'e gelmiş. Mesleği marangozdu. Konya'da Fransızlar, İtalyanlar, Almanlar var. Babam marangoz olarak Almanların fabrikasında çalışmış. O zamanlar mesai babamın anlattığına göre sabah güneş doğunca başlar, akşam güneş batınca bitermiş. Kazandığı para da günlük ancak bir somun ekmek almaya yetermiş. Hatta Konya'da genelde tandır ekmeği yapılır. Bir kez fırından taş gibi sepsert çıkar, günlerce yenilir, bitmek bilmez. Suya batırılarak yumuşatılır, öyle yenirdi. Babam, oğlum bazen olur gider çarşıdan ekmek alır, o şehir ekmeğini tandır ekmeğine katık yapar yerdik diye anlatırdı. İzmir'e göç edene kadar bu böyle devam etmiş gitmiş. Babamın hayalinde seri imalat yapmak, fabrikasyon işler var. Bu hayalini gerçekleştirmek için İzmir'e gelmiş. İzmir'de muhtelif fabrikalarda çalışmış, çok başarılı olmuş. Bir fabrika almış, fabrika yanmış. Sonra ikinci bir fabrika kurmuş. Fabrikayı keresteyle doldurmuş, tam çalışmaya başlayacakken seferberlik ilan edilmiş. Babamı da askere çağırmışlar. İzmir'e döndüğünde bakmış ki ne fabrikada kereste ne de evde yakacak odun kalmış. Elhasıl böyle talihsizlikler içinde yılmamış, her seferinde yeniden sıfırdan başlamış. O yıllarda askeriyenin at arabasına ihtiyacı var, dokuma tezgahına ihtiyacı var. Onları yapmış, askeriyeye çalışmış. Babam o zamanlar kurmay başkanı olan Ragıp Gümüşpala'yla çok samimiydiler. Daha sonra bu zat genelkurmay başkanlığı yaptı ve emekli olduktan sonra Adalet Partisi'ni kurdu. Bir gün babam Ragıp Gümüşpala'yı ziyarete gittiğinde odanın içinde 2-3 kişi oturuyorlarmış. Ragıp Gümüşpala babama, "Bak Konyalı Ahmet, sen buraya elini kolunu sallayarak giriyorsun. Biz senin bütün sülaleni araştırdık ve seni biliyoruz," demiş. Babam Marangozlar Derneği kuruluşunda bulundu. Orada başkanlık da yaptı. Dolayısıyla eve geç gelirdi, sohbetleri de olurdu. Çocukluğumuzda biz babamızı pek göremezdik. Daha çok annemizle vakit geçirirdik. Babam hem maddi yönüyle hem manevi yönüyle karşı taraftan bakıldığında sessiz gözüken fakat çok azimli, hedefine de ağır adımlarla ve mutlaka ulaşmak üzere giden gayretli bir insandı. Buna misal olmak üzere bir hatırasını anlatayım. O zamanlar muamele vergisi diye bir vergi var. Babama arkadaşları diyorlar ki, "Ahmet abi, Ankara'ya gidelim, biz bunu anlatalım. Marangozlar Derneği kurmuşlar ya, insanları nasıl çalıştıracağız, sanayiyi nasıl geliştireceğiz, bunları kendi aralarında konuşuyorlar. O devrin bürokratlarının çoğu Cumhuriyet Halk Partili. Oraya gitmek için önce CHP il başkanından izin almak lazım. Bu izinden sonra Ankara'da görüşülecek kişiden randevu almak lazım. Babam bunu bildiği için ben gitmem diyerek arkadaşlarının bu teklifini reddediyor. Sonra bir akşam babam Odunkapı Camii'ne akşam namazına gidiyor. Camide Mustafa Hilmi Efendi Hazretleri var. Benim bildiğim kadarıyla bu zat Esat Efendimizle irtibatı olan bir hadis alimi ve Gümüşhanevi dergahı postnişini. Babam Sami Efendimize intisap etmeden önce bu zata intisaplıymış. Hilmi Efendi'nin Odunkapı Camii'ne varınca namazı kılacak ama cemaate yetişememiş. Arka tarafta namaz kılıyor. Babam namazını bitirmiş, kalkıp arkasını dönünce bakmış, Hilmi Efendi onu bekliyor. Hilmi Efendi babama demiş ki, "Bak Ahmet Efendi, sen Ankara'ya git. İnşallah bu meselede Rabbimiz size yardım edecek ve inşallah hayırlı neticelerle dönersin." Öyle deyince teslimiyet var ya işte, babam "Peki efendim" demiş. Ertesi gün arkadaşlarına, "Ben Ankara'ya gitmeye karar verdim" demiş. "Tamam" demişler. Trene binmişler. Trende tesadüf CHP il başkanı da varmış. Arkadaşları babama, "Gel Ahmet abi gidelim bir konuşalım" demişler. Babam, "Hayır ben onlarla konuşmam" demiş. Akşamleyin Ankara'ya varmışlar. Babam hemen Hacı Bayram-ı Veli Hazretleri'ne ziyarete gitmiş. Kendisi hep öyle söylerdi, "Gittiğiniz yerde o beldenin manevi sahiplerinin kabrine mutlaka gidin, fatihalar, ihlaslar okuyun" derdi. Camiye varınca o sırada orada bulunan köpeklerden dolayı babam biraz korkmuş. Bu esnada yanına bir zat yanaşmış. "Gel beraber ziyaret edelim" demiş ve birlikte Hacı Bayram-ı Veli Hazretleri'ni ziyaret edip duada bulunmuşlar. Babam bu vergi meselesiyle ilgili hayırlı neticeler almak için çok dua etmiş. Sonra camiye girip namaz kılmışlar. Namazdan sonra o zat babamın elinden tutarak, "Oğlum, Evliyaullah Hazretleri sizin o işinizi hallettiler" demiş. Babam şaşırıp kalmış. O zat hemen sırtını dönerek yanından ayrılmış. Ertesi gün bakanlığa gitmişler. O zamanlar Maliye Bakanı Ferit Melen. Kolay olmamasına rağmen randevuyu almışlar ve kapılar önlerinde bir bir açılmış. Sonunda bakan babam ve arkadaşlarını içeri almış ve konuşmaya başlamışlar. Babam Ferit Melen'e şöyle demiş. Efendim bu kanun öyle bir kanun ki bizim kazancımız bu vergiyi ödemeye yetmiyor. Bunun üzerine Ferit Melen, peki sen ne öneriyorsun, alternatifin ne diye sormuş. Babam, efendim kazandığımız paradan size %20 vergi ödeyelim. Vergi ödemezsek devlet nasıl yaşayacak demiş. Bu sözler Ferit Melen'in çok hoşuna gitmiş. O esnada zile basarak bu vergi kanununu hazırlayan kişileri içeri çağırmış ve babama bana anlattıklarını bunlara da anlat demiş. Babam dönüp onlara da durumu anlatmış. Bunun üzerine Ferit Melen o memurlara dönerek yazıklar olsun size. Bu adam ilkokul mezunu, sizlerse şu şu okullardan mezunsunuz ama bu adamın anlattığı gibi bana anlatamadınız. Çıkın gidin buradan demiş. Sonra babama dönüp tamam ben bu kanunu düzelteceğim diye eklemiş. Babam da saf, temiz bir insan olduğu için efendim ben bu şekilde dönersem İzmir'e beni almazlar. Sizin karar verip resmi gazetede yayınlamanız benim de o gazeteyi alıp gitmem gerekir demiş. Ferit Melen maşallah diyerek şaşırmış ve yani bu nasıl olur? Resmi gazetede yayınlanacak diyorsun diye karşılık vermiş. Babam da siz isterseniz olur efendim demiş. Ferit Melen bir müddet durup peki öyleyse, yarın gel resmi gazeteyi al demiş. Babam hakikaten ertesi gün gittiğimde resmi gazeteyi elime verdiler ve bu muamele vergisi böylece kalktı diye anlatırdı. Babam sevinçle İzmir'e dönünce doğruca Hilmi Efendi'ye gitmiş. Hilmi Efendi babamı tebessümle karşılamış ve onu tebrik etmiş. Sonra da Ahmet Efendi gördün mü sen gidince bu iş halloldu demiş ve eklemiş. Hacı Bayram-ı Veli Hazretleri'nin türbesinde senin yanında dua eden arkadaşın biraz önce buradaydı. Eğer biraz daha erken gelseydin kapıda onunla karşılaşacaktın. İzmir Yüksek İslam Enstitüsü'nün açılışında da babamın buna benzer bir hatırası var. Müsaadenizle onu da arz edeyim. İzmir'de Yüksek İslam Enstitüsü yoktu ve bu işi Kestane Pazarı Derneği üstlenmişti. Bu derneğin başkanı Ali Rıza Güven'di. Babam da o zaman Kestane Pazarı Derneği'ndeydi. Dernektekiler önümüzdeki sene Ahmet Tatari'nin eski tarihi bir binası var. Orada Yüksek İslam Enstitüsü'nü açalım diye karar veriyorlar. Dernekte olur olmaz tartışmaları sürerken babam, biz bu sene bunu açacağız diyerek ısrarcı olmuş. Dernek Başkanı Ali Rıza Güven'in o zaman başbakan olan Süleyman Demirel'le samimiyeti varmış. Onun vasıtasıyla randevu alıp Ankara'ya gitmişler. Süleyman Demirel'e durumu anlatıp, "Efendim biz böyle bir enstitü açmak istiyoruz," demişler. Demirel de, "Tamam, aşağıya Milli Eğitim'e inip söyleyin. Hemen çalışmalarını yapsınlar." karşılığını vermiş. Aşağıya inip Milli Eğitim'e gitmişler. Ancak Milli Eğitim'deki genel müdür, "Hükümetin böyle bir kararı yok, böyle bir şey mümkün değil, olamaz." demiş. Bir sonuç alamayınca tekrar yukarı çıkmışlar. Demirel kendilerini tekrar içeri kabul etmiş. Durumu Demirel'e izah edince Demirel Milli Eğitim'e telefon edip, "Biz hükümet olarak gerekli kararı aldık. Ne gerekiyorsa onu yapın," diye talimat vermiş. Ardından onlara dönüp, "Hadi bakalım, hoca ismi verin," demiş. Babam, "Hiçbirimiz hoca ismi veremedik. İşte bu konuda zorlandık," diye anlatırdı. Sonrasında aşağı inmişler ve gerekenler yapılmış. Kaldıkları otelden ayrıldıkları esnada Ali Rıza Güven, babamı kaldığı odanın ücretini öderken görmüş ve hemen yanına gelip, "Ahmet abi ne yapıyorsun? Otelin ücretini derneğin kasasından karşılayacağız," demiş. Babam buna razı olmamış ve "Ben derneğin parasıyla kalmam, kendim vereceğim," demiş ve kendi otel parasını ödemiş. Babam bunu bize dernek ve vakıf işlerinde nasıl hassasiyetle davranılması gerektiğine dair örnek olarak anlatırdı. İzmir'e dönmüşler. Babam, "Yüksek İslam Enstitüsü'nün o yıl açılmasına fakir vesile oldu," derdi. Süleyman Demirel'in de katıldığı bir törenle İzmir Yüksek İslam Enstitüsü açılmış. "Babanızın Ladikli Hacı Ahmet Ağa ile tanışıklığı olmuş mu?" Evet olmuş ama müsaadenizle Ladikli Hacı Ahmet amcadan bahsetmeden önce annemin babası Ahmet Tahir dedemden bahsetmek isterim. Çünkü Ladikli Ahmet amcanın sevdiği bir kimseymiş. Ahmet Tahir dedem 1. Cihan Harbi'nde Bağdat cephesinde savaşmış bir gaziydi. O savaş yıllarında çektikleri zorlukları anlatırken o kadar büyük bir susuzluk çektik ki arkadaşlarım at nalının bastığı yerde biriken suyu içtiler, ben içmedim derdi. Dedem 1917 yılında İngilizler tarafından esir alınarak Hindistan'ın Nogong kasabasındaki Üsera karargahına götürülen piyade taburunun neferlerindenmiş. Burada 3 yıl esir kalmış. 700 kişilik taburdan 3 yıl sonra ancak 70 kadar asker memleketine dönebilmiş. Dedem de bu gazilerden birisiydi. Dedemin taburu esir düşmeden bir gün önceki gece dedem rüya görmüş. Sabah siper arkadaşlarına "Allahu alem biz bugün İngilizlere esir olacağız." demiş. Bu kulaktan kulağa yayılınca komutana haber vermişler. Komutan dedemi çağırıp "Tahir Efendi nasıl bir rüya gördün?" diye sormuş. Dedem rüyasını anlatmış. "Peki sen bunu nasıl yorumladın?" diye sorunca, "Efendim Allahu alem galiba biz bugün İngilizlere esir düşeceğiz. Ben öyle yorumladım." demiş ve hakikaten öğlen vakti İngilizlere esir düşmüşler. Dedemin esaretiyle ilgili olarak anlattıklarından aklımda kalan "Bizi gemiyle bir adaya götürdüler." derdi. Kaçanlar oldu ama her taraf deniz olduğu için kaçanlar gerisin geri döndü diye anlatırdı. Esir kampında askerlere zorla diz hizasında kısa kıyafet giydirilmiş. Dedem giymemiş. Beden ayağa uzanan elbiseyle 5 vakit namazını eda etmek için sömürge subaylarıyla görüşmüş ve onları ikna etmiş. "İngilizlerin bazı esirleri ilaçlı sudan geçirerek kör ettiklerini okudunuz mu? Dedem o insanların gözlerini kör ettiler." diyerek bize onları anlatırdı. Bugün tarihi vesikalarda çeşitli anlatımlar var. Ermeniler araya tercüman olarak giriyor. Türklerin söylemediği şeyleri İngilizlere aktarıyor ve İngilizleri ikna ediyorlar. Esirleri o ilaçlı suya sokuyorlar ve o insanların hepsinin gözü kör oluyor. Sonra bu körlük meselesi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gelmiş ama maalesef o zamanlar üstünü kapatmışlar. O insanlar o körlükle kalmışlar. Bu bilgiler bugün pek çok araştırmayla da ortaya kondu. Dedem bize o savaş yıllarını anlatırdı. Ben "Dede, süngü savaşını nasıl yapıyordunuz?" diye sorardım ama pek anlatmak istemezdi. Çocuk aklıyla "Dede, düşmanın altından girip üstünden mi çıkıyordun? Allah Allah mı, Allahu Ekber mi diyordunuz?" diye sorduğumda rahmetli dedem önce bir ağlar, sonra da şöyle derdi: "Oğlum, Allah bize gösterdi, size göstermesin. Komutan başa geçer, süngüyü silaha takar, havaya kaldırır. Evlatlar, analarınız sizi bugün için doğurdu. Allah Allah ileri" dediği an bir Allah Allah sedası kopardı ki komutan emri geri alsa bile asker artık duramaz, giderdik. İlk defa insan öldürmek çok zor olur diye anlatırdı. Şöyle bir anısını da anlatırdı. Cephede arkadaş kafiri yere yatırmış, süngüyü basmaya çalışıyor ama kafir de süngüyü tutuyor. Cebelleşiyorlar. Biz uzaktan "Tetiğe bas, tetiğe bas" diye bağırdık. O zamanlar mermi çok kıymetli. Tetiğe bastığı an süngü hart diye gavurun göğsüne girdi ve o şekilde öldü derdi. Dedem bu savaşları görmüştü ve bize "Bak oğlum, savaşlar olmasa insanlar birbirini yer" derdi. Şimdi hatırlıyoruz ne kadar doğru bir söz. Dedemin bir de baytarlığı vardı ama bu fahri bir baytarlıktı. Kimseden para almadan yaparmış. Mesela doğum yapamayan bir ineğe yardıma gidermiş. Hayvan ters gelmişse onu anne rahminde o günün şartlarını düşünün çevirir, doğumu yaptırır, işini bitirir ve evine dönermiş. Allah gani gani rahmet eylesin. Babacan iri kemikli bir adamdı. O aklıma gelince bunları da anlatmak istedim. Dedem 4 kız 1 oğlan olmak üzere 5 evlada sahipti. Ben 4 kızımın hepsini yetimlere vereceğim demiş ve vermiş. O kızlardan biri de benim annemdir. Dedem Konya'da manda alır satardı. Yaşlı olmasına rağmen kimseye muhtaç olmadan ekmek parasını kazanırdı. Dedem esirken bir öksürüğe yakalanmış ve o öksürük de geri geldi. Öksürmeye başladığı zaman da morarırdı mübarek. Dedem Konya'dayken hastalanıyor. Hasta yatağında yatarken Ladik'te Hacı Ahmet amca dedemi ziyarete gelmiş. Babam aşağı inip kendisini kapıda karşılamış. Birlikte yukarı çıkmışlar. Babam dedeme, "Baba bak Ladik'te Hacı Ahmet amca seni ziyarete geldi," demiş. Dedem, "Allahu Ekber, uzun zamandır seni görmek istiyordum, şimdiye mi nasip oldu?" demiş. Yataktan doğrulmak istemiş. Ladikli Hacı Ahmet amca, "Ben seni ziyarete geldim, rahatına bak, huzurlu ol," demiş. Sohbet ettikten sonra Ladikli amca, "Ben müsaade alayım, ziyaretim burada bitti," demiş ve babamla aşağı inmişler. Aşağıya indiklerinde Ladikli amca babama, "Bak Ahmet Efendi, kayınpederin ayağa kalkacak ve iyi olacak. Beni İzmir'e götürün derse götüreceksiniz, demezse götürmeyeceksiniz. Hadi ben şimdi gideyim, beni manen çağırırlar," demiş ve gitmiş. O gün akşam dedem vefat ediyor. Ertesi gün Ladikli Hacı amca babamın yanına gelip, "Bak Ahmet Efendi, bana görev verdiler. Git Ahmet Efendi'ye söyle, kayınpederi Tahir Efendi burada kalacak," dediler. "Şimdi ben geldim, size söyledim, görevimi yaptım. Tahir Efendi buraya defnedilecek. Benim çarşıda alacaklarım var. Beni çağırabilirler. Cenaze namazında bulunamayacağım. Hepinizin başı sağ olsun," demiş ve gitmiş. Ladikli amcanın son zamanlarında babamla arası çok iyiydi. Hastanede yatarken babama, "Ahmet evladım, hastaneden çıkar çıkmaz senin evine misafirliğe geleceğim," demiş ama ömrü vefa etmedi ve gelemedi. Elhamdülillah anne tarafımın da böyle maneviyat ehli kimselerle ünsiyeti vardı. Bu ünsiyet vesilesiyle İzmir'e gelen hocalar, maneviyat ehli kimseler evimizde misafir kalırdı. Değerli dinleyenlerimiz, bu mülakat devam edecek notuyla burada nihayete eriyor. Bu sayıda bir virgül konuluyor bu mülakata. Muhterem Mustafa Dayhan Bey ile yapılan mülakatın ilk bölümünü paylaştık. İhlas ve teslimiyet kapıları açan bir sırdır başlığıyla yer alıyordu. Altınoluk Dergisi'nin Ağustos 2025 sayısında değerli dinleyenlerimiz. Böylelikle bu akşamlıkta bize ayrılan süreyi noktalıyoruz. Geceniz hayır olsun, hoşça kalın.